Ayrım 9.
Nesnellik yansızlık değil, saygı anlamına gelir. Yani o, objeleri, kişileri ve kendi özünü çarpıtıp değiştirmeme yeteneğidir. Ama gözlemcideki öznel etken, yani ilgileri, onun düşüncesini istenilen sonuçlara ulaşmak uğruna çarpıtmak eğilimini göstermez mi? Bilimsel araştırmanın koşulu kişisel ilgi yokluğu değil midir? Doğruluğu onaylamanın koşulunun ilgi eksikliği olduğu düşünü yanlıştır. Dipnot, Karl Mannheim, Ideology and Utopia, New York, Harcourt, Brace and Company, 1936 adlı yapıtında bu noktayı nasıl ele aldığına bakınız. Hemen hemen hiçbir önemli bulgu ya da görüş yoktur ki düşünürün bir ilgisince kışkırtılmamış olsun. Gerçekte ilgiler olmaksızın düşünce kısır ve amaçsız kalır. Önemli olan bir ilginin bulunup bulunmaması değil, ne tür bir ilginin söz konusu olduğu ve bu ilginin doğrulukla bağlantısının ne olacağıdır. Tüm üretici düşünceyi uyaran gözlemcinin ilgisidir. Düşünceleri çarpıtan, hiçbir zaman kendiliğinden ilgi olmayıp yalnızca gözlem altındaki objenin doğasının bulgulanmasıyla, yani doğrulukla uyuşmayan ilgilerdir. Üreticiliğin doğadan gelen bir insansal yeti olduğu önermesi, insanın doğuştan tembel olduğu ve etkin olmak için zorlanması gerektiği düşünü ile çelişir. Bu varsayım eski bir varsayımdır. Musa, Firavun'dan Yahudi halkına gitmeleri için izin vermesini istediğinde ve onların böylece çölde Tanrı'ya hizmet edebileceklerini söylediğinde Firavun'un yanıtı şu olmuştur. Siz tembelsiniz, yalnızca tembel. Firavun için köle emeği bir şeyler yapma anlamına gelmekteydi. Tanrı'ya tapınma tembellikti. Aynı düşün başkalarının etkinliğinden yararlanmayı isteyen ve sömüremeyecekleri üreticiliği hiç yararlı bulmayan kimselerce benimsenmiştir. Bizim kendi kültürümüz bunun tam karşıt olan bir görüş için kanıt verir gibi görünmektedir. Son birkaç yüzyıldır batılı insan çalışma düşününü sürekli etkinlik gereksinmesini kendisi için bir saplantı yapmıştır. Tembellik etmeye ne kadar süreyle olursa olsun hemen hemen hiç yeteneği kalmamıştır. Ama bu çelişki yalnızca görünüştedir. Tembellik ve zorunlu etkinlik birbirlerinin karşıtı olmayıp insana yaraşır işlevlerin bozulmuş olduğunun iki belirtisidirler. Nevrotik bireyde çok kez ana belirti olarak çalışma yeteneksizliği ile karşılaşıyoruz. Uyarlanmış kişi diye adlandırılan insanda ise bolluk ve dinginlikten zevk alma konusunda bir yeteneksizlik ortaya çıkıyor. Zorunlu etkinlik tembelliğin karşıtı değil tamamlayıcıdır. Her ikisi ise üreticiliğin karşıtıdır. Üretici etkinliğin sakatlanması ya etkinsizlikle ya da aşırı etkinlikle sonuçlanır. Açlık ve baskı hiçbir zaman üretici etkinliğin koşulları olamaz. Tersine özgürlük, ekonomik güvenlik ve içinde emeğin insanın yetilerinin anlamlı bir dışlaşması olabildiği bir toplum düzeni, insanın güçlerinden üretici olarak yararlanma konusundaki doğal eğilimine yardımcı olan etkenlerdir. Üretici etkinlik, etkinlik ve dinginliğin uyumlu bir şekilde yer değiştirmeleri aracılığıyla belirlenir. Üretici çalışma, sevgi ve düşüncenin olanak kazanması, ancak eğer insan gerektiğinde kendi kendisiyle yalnız ve dingin kalabiliyorsa söz konusudur. İnsanın kendi kendisini dinlemeye gücünün yetmesi, başkalarını dinlemeye gücünün yetmesinin de ön koşuludur. İnsanın kendi kendisini iyi tanıması ise başkaları ile ilişki kurmasının zorunlu koşuludur. 4. Toplumsallaşma süreci içindeki yönlenmeler. Bu bölümün başında değinmiş olduğumuz gibi yaşama süreci dış dünyayı iki tür bağlantıyı, özümleme ve toplumsallaşma bağlantısını dile getirir. Bunlardan ilki bu bölümde ayrıntılı bir şekilde tartışılmış, dipnot bu tartışmayı üreticiliğin daha tam bir betimlemesini yapabilmek için tüm öteki üreticilik dışlaşmaları ile birlikte ele alınan sevgi de katılmıştır. İkincisi ise özgürlükten kaçışta, escape from freedom uzun uzun işlenmiştir. Bu yüzden burada yalnız kısa bir özetleme yapacağım. Kişilik arası bağlantıların şu türlerini birbirlerinden ayırt edebiliriz. Ortak yaşama bağlantısı, geri çekilme ve yakıcılık bağlantısı, sevgi bağlantısı. Ortak yaşama bağlantısında kişi başkalarıyla ilişki kurar ama ya bağımsızlığını getirir ya da bağımsızlığına hiçbir zaman kavuşamaz. O yalnızlıktan kendisini başka birinin bir parçası haline gelerek ya onun tarafından yutularak ya da onu yutarak kurtulur. Klinik olarak mazoşizm diye betimlenen olayın kökünde bunlardan ilki vardır. Mazoşizm, insanın bireysel özünden kurtulma, özgürlükten kaçma ve kendisini bir başkasına bağlayarak güvenlik arama girişimidir. Bu tür bir bağımlılığın çok çeşitli biçimleri vardır. O, özellikle kültürel kalıplar bu tür bir ussallaştırmayı meşrulaştırdığı zaman özveri, ödev ya da sevgi olarak ussallaştırabilir. Mazoşist uğraşlar bazen cinsel itilimlerle karışık ve haz verici olabilirler. Mazoşist sapkınlık. Mazoşist uğraşlar çok kez kişiliğin bağımsızlık ve özgürlük isteyen bölümleriyle öylesine çelişirler ki acı verici ve işkence yapıcı durumlar olarak duyum sanırlar. Ortak yaşama bağlantısının sadist ve etkin biçimi olan başkalarını yutma itilimi, sevgi, aşırı koruyuculuk, haklı gösterilmiş baskı, haklı gösterilmiş intikam ve bunun gibi her türden ussallaştırmalarda görülür. O aynı zamanda cinsel itilimlerle karışmış olarak cinsel sadizm şeklinde de ortaya çıkar. Tüm sadist dürtü biçimleri bir başka kişi üstünde tam bir baskı kurma, onu yutma ve istencimizin güçsüz bir objesi yapma itilimine geri götürebilir. Güçsüz bir insan üstünde tam bir baskı kurma, etkin bir ortak yaşam bağlantısının temelidir. Üstünde baskı kurulan kişi kendi başına bir erek olan bir insan olarak değil de kullanılacak, sömürülecek bir şey olarak algılanıp işlem görür. Bu yeğen istek yıkıcılıkla ne kadar çok karışırsa o kadar acımasız olur. Ama kendisini çok kez sevgi kılığında gösteren iyiliksever baskı kurma da bir sadizmdir. İyiliksever sadist objesinin zengin, güçlü, başarılı olmasını istediği halde bir tek şeyi objesinin özgür ve bağımsız hale gelmesini ve bu nedenle onun olmaktan kurtulmasını tüm gücüyle engellemeye çalışır. Balzac, Yitirilmiş Yanılsamalarında Lost Illusions, iyiliksever sadizmin etkileyici bir örneğini verir. Bu kitabında o, genç Lucien'le rahip kılığına girmiş bir hapishane kaçkını arasındaki ilişkiyi betimler. Rahip, intihar etmeye kalkışmış olan genç adamla biraz yakınlaştıktan hemen sonra şunları söyler. Seni ben yerden kaldırdım, sana yaşam verdim. Sen tıpkı, doğunun peri masallarında, ifritin insan ruhuna, bedenin ruha ait olması gibi, yani yaratılanın yaratıcısına ait olması gibi bana aitsin. Ben güçlü ellerimle sana iktidar yolunu açacağım. Sana haz, onurlar ve bitmeyen şölenlerle dolu bir yaşam vaat ediyorum. Hiçbir zaman parasız kalmayacaksın. Pırıl pırıl parlayacak, göz kamaştırıcı biri olacaksın. Madem ki ben isteklerin pisliği içinde alçaldım, senin başarının göz kamaştırıcı bir yapısı olmasını güvence altına alacağım. Ben gücü güç uğruna severim. Onları yatsımak zorunda da olsam, senin hazlarından ben de her zaman haz duyacağım. Kısacası seninle bir ve aynı kişi olacağım. Yarattığımı seveceğim, ona biçim vereceğim, onu bir babanın çocuğunu sevdiği gibi sevmek için bana yararı dokunacak şekle sokacağım. Sevgili çocuğum, arabanda senin yanına oturacağım. Kadınlar ilişkilerinde kazandığın başarılardan haz duyacağım. Ben bu yakışıklı genç adamım diyeceğim. Ortak yaşam bağlantısı, özgürlük ve bütünlüğün harcanması pahasına da olsa, obje ile bir yakınlık ve içli dışlılık bağlantısıdır. Oysa bir ikinci bağlantı türü olan geri çekilme ve yıkıcılık bir uzaklaşma bağlantısıdır. Bireysel güçsüzlük duygusu tehlike oldukları duyumsanan kimselerden geri çekilmekle yenilebilir. Geri çekilme belli bir ölçüye kadar her insanın dünya ile bağlantısının normal uyumunun bir bölümü, düşünmek, çalışmak, malzemeleri, düşünceleri ve tutumları yeniden ele alıp işlemek için bir zorunluluktur. Burada betimlenen olayda geri çekilme başkalarıyla bağlantının ama olumsuz bir bağlantının ana biçimi oluyor. Geri çekilmenin duygusal eşdeğeri duygularına karşı kayıtsızlık duymadır. Bu kayıtsızlığa çok kez böbürlenme duygusunu karşılayan bir duygu eşlik eder. Geri çekilme ve kayıtsızlık bilinçli olabilir ama bu zorunlu değildir. Nitekim onlar bizim kültürümüzde çoğunlukla yüzeysel türden bir ilgi ve sokulganlıkla maskelenirler. Yıkıcılık geri çekilmenin etkin biçimidir. Başkalarını yok etme itilimi onlar tarafından yok edilme korkusundan doğar. Geri çekilme ve yıkıcılık aynı türden bir bağlantının edilgin ve etkin biçimleri olduklarından çok kez değişik oranlarda birbirlerine karışmış olarak bulunurlar. Ama aralarındaki ayrım, ortak yaşam bağlantısının etkin ve edilgin biçimleri arasındaki ayrımdan daha büyüktür. Yıkıcılık, üreticiliğin geri çekilmeden çok daha yeğin ve tam bir şekilde engellenmesi sonucu ortaya çıkar. O, yaşamı itiliminin yozlaşması, yaşanmamış yaşam gücünün yaşamı yok etme gücüne dönüştürülmesidir. Sevgi, başkalarına ve kendine bağlılığın üretici biçimidir. O, sorumluluk, ilgi, saygı, bilgi ve öteki insanın büyüme ve gelişmesi için duyulan isteği kapsar. İki insan arasında her birinin bütünlüğünü koruma koşulu ile kurulmuş yakınlığın bir anlatımıdır. Buraya kadar söylenenlerden özümleme ve toplumsallaşma süreci içindeki çeşitli yönlenme biçimleri arasında belli bazı yakınlıkların olması gerektiği çıkıyor. Aşağıdaki çizelge, tartıştığımız yönlenmelerle aralarındaki yakınlıkları gösteriyor. Dipnot, parantez içindeki kavramların anlamı bir sonraki bölümde açıklanacaktır. Özümleme 1. Üretici olmayan yönlenme A. Alıcı, fazla bağlı, kabul edici, mazoşist B. Sömürücü, sadist, başkalarının elinden alıcı, yetkeci Toplumsallaşma, ortak yaşama C. İstifleyici, yıkıcı, biriktirici, kendine fazla güvenen D. Pazarlayıcı, kayıtsız, değiş tokuş yapıcı, insaflı, toplumsallaşma, geri çekilme 2. Üretici yönlenme, çalışkan, seven, us yürüten. Burada birkaç açıklayıcı sözcüğe gereksinme olduğu görülüyor. Alıcı ve sömürücü tutum, istifleyici tutumdan değişik türde bir kişiler arası bağlantıyı dile getirmekti. Hem alıcı hem de sömürücü tutumlar gereksinme duydukları şeyleri, ister isteyerek ister zorla olsun kendilerinden alabilecekleri kimselerle kendileri arasında bir tür içli dışlılık ve yakınlık kuruyorlar. Alıcı tutumda başat olan ilişki, boyun eğici, mazoşist bir ilişki. Eğer güçlü olan kişiye boyun eğersem o bana gereksinme duyduğum her şeyi verecektir. Öteki kişi böylece tüm iyi şeylerin kaynağı olmakta ve insan gereksindiği her şeyi ondan sağlamaktadır. Oysa sömürücü tutum genellikle sadist türden bir ilişkiyi dile getirir. Eğer ben gereksinme duyduğum her şeyi başka birinden zor kullanarak alırsam, onu yönetmem ve kendi üstünlüğümün güçsüz bir objesi haline getirmem gerekir. İstifleyici türden ilişki bu tutumların her ikisinin de tersini, öteki insanlarda uzaklaşmayı dile getirir. Bu yönlenme her şeyi bir dış kaynaktan elde etme beklentisi üstünde değil tüketmeden, biriktirerek bir şeylere sahip olma beklentisi üstünde temellenir. Bu türden otoarsik bir güvenlik dizgesi için dış dünya ile kurulan her yakınlık bir tehlikedir. İstifleyici özyapı başkaları ile olan bağlantılarına ilişkin sorunu ya geri çekilerek ya da eğer dış dünyanın kendisi için çok büyük bir tehlike olduğunu hissederse yok ederek çözümleme eğilimini gösterecektir. Pazarlayıcı yönlenme de başkalarından ayrılmaya dayanır. Ama istifçi yönlenmenin tersine buradaki ayrılmanın yıkıcı olmaktan çok dostça bir anlamı vardır. Pazarlayıcı yönlenme ilkesinin tümü kolay ilişki, yüzeysel bağlantı ve başkalarından yalnız daha derin duygusal anlamda ayrılmalıdır. 5. Çeşitli yönlenme karışımları. Üretici ve üretici olmayan yönlenmelerin değişik türlerini betimlerken bu yönlenmeleri sanki onlar birbirlerinden kesinlikle ayrılmış ayrı varlıklarmış gibi ele aldım. Bu tür bir işlem didaktik amaçlar için zorunluydu. Çünkü yönlenme karışımlarını anlamaya çalışmadan önce tek tek her yönlenmenin doğasını anlamamız gerekiyordu. Buna karşın gerçeklikte biz her zaman karışımlarla iş görürüz. Çünkü bir öz yapı hiçbir zaman üretici olmayan yönlenmelerden ya da üretici yönlenmelerden yalnızca birini göstermez, ötekileri de hesaba katar. Çeşitli yönlenme birleşimleri arasından üretici olmayan yönlenmelerin kendi aralarında yaptıkları karışımlarla yine üretici olmayan yönlenmelerin üretici yönlenmelerle yaptıkları karışımları birbirinden ayırmamız gerekir. Üretici olmayan yönlenmelerin kendi aralarında yaptıkları karışımların bazılarının birbirleriyle belli yakınlıkları vardır. Örneğin alıcı yönlenme, istifçi yönlenmeden çok sömürücü yönlenme ile karışır. Alıcı ve sömürücü yönlenmelerin ortak olan yanları objeye yakınlıklarıdır. Oysa istifçi yönlenmede bunun tersi kişinin objeden uzaklaşması söz konusudur. Ama çok az yakınlığı olan yönlenmeler bile sık sık bir karışım oluşturabilirler. Bir insanın özelliklerini dile getirmeyi istediğimizde bunu genellikle onun başat olan öz yapısı aracılığıyla yapmamız gerekir. Üretici olmayan yönlenmelerle üretici yönlenmeler arasındaki karışımın daha ayrıntılı bir şekilde tartışılması gerekir. Hiç kimsenin yönlenmesi tümüyle üretici olamadığı gibi üreticilikten tümüyle yoksun olan hiç kimse de yoktur. Ama üretici ve üretici olmayan yönlenmelerin her insanın öz yapı düzenindeki karşılıklı ağırlıkları ayrı ayrıdır ve bu ağırlık üretici olmayan yönlenmelerin niteliğini belirler. Üretici olmayan yönlenmelerin yukarıdaki betimlemesinde onların bir öz yapı düzeninde başat oldukları varsayılmıştır. Şimdi buna içinde üretici yönlenmenin başat olduğu bir öz yapı düzenindeki üretici olmayan yönlenmelerin niteliklerini de göz önüne alan daha önceki bir betimlemeyi eklememiz gerekiyor. Üretici olmayan yönlenmeler burada başat oldukları zamanki gibi olumsuz anlamda değil, değişik ve yapıcı nitelikte ele alınıyorlar. Gerçekte üretici olmayan yönlenmeler daha önce betimlemiş olduğumuz gibi kendi başlarına yaşamın normal ve zorunlu birer parçası yönlenmelerin yozlaşmış biçimleri diye görülebilirler. Her insan yaşamını sürdürebilmek için başkalarından bir şeyler kabul etmek, bir şeyler almak, biriktirmek ve bu şeyleri değiş tokuş yapabilmek zorundadır. İnsan aynı zamanda yetkiye uyabilmeli, başkalarına yol gösterebilmeli ve kendi yetkisini gösterebilmelidir. Ancak onun nesneler elde etme ve başkalarıyla bağlantı kurma yöntemi eğer temelden üretici olmayan bir yöntemse o zaman kabul etme, alma, biriktirme ya da değiş tokuş yapma gücü başat elde etme yolları olan ele geçirme, sömürme, istifleme ya da pazarlama gücüne dönüşür. Üretici yönü ağır basan bir insanda toplumsal bağlantının üretici olmayan biçimleri yani bağlılık, yetki, insaflılık, iddiacılık, üretici olmayan yönü ağır basan birinde boyun eğme, baskı kurma, geri çekilme ve yıkıcılığa dönüşür. Bu yüzden üretici olmayan yönlenmelerin her birinin tüm öz yapı düzenindeki üreticilik düzeyine uygun bir olumlu bir de olumsuz yanı vardır. Çeşitli yönlenmelerin olumlu ve olumsuz yanlarını gösteren 119. 120. sayfadaki liste bu ilkeye bir örnek olabilir. Olumlu ve olumsuz yanlar iki ayrı belirti sınıfı değildir. Bu özelliklerden her biri egemen olan üretici yönlenme düzeyi tarafından belirlenmiş bir bütün içindeki bir nokta olarak betimlenebilir. Örneğin, ussal, dizgesel düzenlilik, üreticilik düzeyi yüksek olduğu zaman söz konusudur. Üreticilik düzeyi düşünce, bu düzenlilik giderek daha çok kendi amacını yok eden, us dışı ve bilgiçlik taslayan zorunlu bir düzenliliğe dönüşerek yozlaşır. Aynı durum, yaşam dolu oluştan çocuksuluğa ya da gururla oluştan kendini beğenmeye dönüşme için de geçerlidir. Yalnız temel yönelmeleri göz önüne aldığımızda her bireyde 1. Üretici olmayan yönelmelerin ilgili ağırlıklarına göre çeşitli biçimlerde karışmaları, 2. Her birinin kendisinde var olan üreticilik oranına göre nitelik değiştirmesi, 3. Değişik yönelmelerin etkinliğin özdeksel, duygusal ve düşünsel alanlarında değişik güçte iş görmesi olgusunun neden olduğu şaşırtıcı bir çeşitlilikle karşılaşırız. Eğer kişilik tablosuna değişik yaratılışları ve becerileri eklersek, bu temel ögelerin görünüşlerinin bizi kişilikte sonsuz sayıda çeşitlemelere doğru götürdüğünü kolaylıkla doğrulayabiliriz. Alıcı yönlenme, kabul edici, olumlu yan. Kabul ediciliği, duygululuğu, candan bağlanması, alçak gönüllülüğü, çekiciliği, uyumluluğu, toplumsal bakımdan uyarlanabilmesi, ülkücülüğü, duyarlılığı, nezaketi, iyimserliği, güvenmesi, sevecenliği. Olumsuz yan, edilginliği, kişisel girişimi, bulunmayışı, görüşsüz oluşu, boyun eğmesi, gurursuz oluşu, asalak oluşu, ilkesiz oluşu, köle gibi kendine güvensiz olması, gerçekçi olmaması, korkak oluşu, her renge bürünür, karaktersiz oluşu, safça kendinden yana yoran bir oluşu, kolayca aldanan bir oluşu, aşırı duygusallığı. Sömürücü yönlenme, alıcı, olumlu yan. Etkinliği, kişisel girişimde bulunabilmesi, isteklerde bulunabilmesi, gururlu oluşu, atılgan oluşu, kendine güvenmesi, büyüleyiciliği. Olumsuz yan, sömürücülüğü, saldırganlığı, ben içinci olması, kendini beğenmesi, düşüncesizliği, küstahça mağrur oluşu, baştan çıkarıcı oluşu. İstifleyici yönlenme, biriktirici. Olumlu yan, becerikliliği, hesabını bilmesi, dikkatliliği, çekingenliği, sabırlı oluşu, ölçülü oluşu, soğukkanlılığı, baskıya dayanıklılığı, düzenliliği, yöntemli çalışması, içten bağlılığı. Olumsuz yan, düş gücü olmayan biri olması, cimriliği, kuşkuculuğu, soğukluğu, uyuşukluğu, kaygılılığı, inatçılığı, tembelliği, durgunluğu, bilgiçlik taslaması, saplantılı oluşu, benimseyiciliği. Pazarlayıcı yönlenme, değiş tokuş yapıcı. Olumlu yan, kendisine amaç koyması, değişebilmesi, yaşam dolu oluşu, ileriye bakması, açık fikirliliği, insanları sevmesi, deneyiciliği, yeterliliği, meraklılığı, zekası, uyabilirliği, hoşgörülü oluşu, nükteciliği, cömertliği. Olumsuz yan, fırsatçı oluşu, tutarsızlığı, çocuksuluğu, geçmişi ya da geleceği olmaması, ilkeleri ve değerleri olmaması, yalnız kalamaması, amaçsız oluşu, göreceliği, gereğinden fazla etkin oluşu, patavatsızlığı, aydın gibi görünmesi, ayrım gözetmemesi, kayıtsızlığı, gülünç oluşu, tutumsuz oluşu. Bölüm 4. İnsancı, Hümanist, Ahlak Felsefesinin Sorunları. Erdem'in insanın kendisine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekle, erdemsizliğin ise kendini yozlaştırmakla özdeş olduğunu söyleyen insancı ilkeye karşı öne sürülen en açıksal, gerçekte ahlak felsefesinin amacı bencilliğin yenilmesi olmak gerekirken, bizim kendini düşünme ve bencilliği insansal davranışın kuralı yaptığımıza ve dahası insanın ancak yaptırımlar ve yetkilerden duyduğu korkuyla gem vurulabilecek doğuştan kötülüğünü görmezlikten geldiğimiz ilişkin görüştür. Bu sav şöyle de dile getirilebilir. İnsan doğuştan kötü olmasa bile sürekli olarak hazzı aramıyor mu? Hazzın kendisi ise ahlak felsefesinin etiğin ilkelerine karşıt ya da en azından kayıtsız değil mi? Törel bilinç, vicdan, insanın erdemli eylemde bulunmasına neden olan tek etkili öge değil mi? Acaba törel bilinç insancı ahlak felsefesindeki yerini yitirmedi mi? Bu ahlak felsefesinde inancın da sanki yeri yokmuş gibi görünmekte. Oysa ahlaksal davranışın zorunlu temeli inanç değil midir? Bu sorular insan doğasına ilişkin belli varsayımları dile getirirler ve insanın mutluluk ve gelişmesinin sağlanmasıyla bu nedenle de insanı bu ereğe götüren ahlaksal kurallarla ilgilenen her ruh bilimcinin karşısına çıkarlar. Ben bu bölümde insan doğası ve öz yapı başlıklı bölümde kuramsal temelleri hazırlanmış olan psikanalitik verilerin ışığı altında bu sorunları ele alma girişiminde bulunacağım. 1. Bencillik, kendini sevme ve kendi çıkarını kollama. Komşunu kendin gibi seveceksin. İncil. Modern kültür bencilliğe konulan bir yasakla dop doludur. Bize bencilliğin günah, başkalarını sevmenin ise bir erdem olduğu öğretilir. Hiç kuşku yok ki bu öğreti, insandaki en güçlü ve meşru itilimin bencillik olduğu ve bireyin bu kaçınılmaz itilimi izleyerek ortak mutluluğa en iyi şekilde katkıda bulunduğu öğretisini savunan modern toplumun uygulamasıyla apaçık bir çelişki içindedir. Ama bencilliğin kötülüğün kaynağı, başkalarına duyduğumuz sevginin ise en yüksek erdem olduğunu öne süren öğreti hala güçlü bir öğretidir. Burada bencillik, kendini sevme, dipnot, bakınız Erik Fromm, Bencillik ve Kendini Sevme, Psikiyatri, Kasım 1939, Bencillik ve Kendini Sevmeye ilişkin aşağıdaki tartışma daha önceki bu makalemin kısmen yenilenmesidir. İle hemen hemen eş anlamda kullanılmaktadır. Seçeneklerimiz bir erdem olan başkalarını sevme ya da bir günah olan kendini sevmedir. Bu ilke, klasik anlatımını insanı temelden kötü ve güçsüz kabul eden Calvin'in tanrı biliminde bulmuştur. Bu tanrı bilime göre insan kendi özgücüne ya da değerine dayanarak hiçbir şey başaramaz. Calvin, biz kendi kendimizin sahibi değiliz diyor. Bu yüzden ne usumuzun ne de kendimizin sahibiyiz. Öyleyse bizim için uygun olan şeyin ne olduğunu aramayı kendimize bir erek olarak koymayalım. Biz kendi kendimizin sahibi değiliz. Bu yüzden kendimize ve bize ait olan her şeyi olabildiğince unutalım. Biz kendimize değil Tanrı'ya aitiz. Bu nedenle onun için yaşayalım ve ölelim. Çünkü insanları kırıp geçiren en korkunç belalardan biri onların kendi başlarına hareket etmeleri olduğu halde biricik kurtuluş sığınağı da kendi kendine hiçbir şeyi bilmeye ya da istemeye çalışmamak, yalnızca bize yol gösteren Tanrı'nın önderliğini kabul etmektir. Dipnot: Johannes Calvin, Institutes of the Christian Religion, çeviren John Allen, Philadelphia, Fritz Beitrin, Board of Christian Education, 1982. Özellikle kitap 3. bölüm 7. sayfa 619. Çünkü insanları kırıp geçirenden itibaren çeviri tarafımdan Latincesinden yapılmıştır. Eric Fromm. Bakınız Johannes Calvin, Institute Christian Religions, Editionem Curavit, A. Tolik Berolini, 1935, Paris 1, sayfa 445. İnsan yalnız kendi saltık, mutlak içliğini bilmekle kalmamalı. Kendi kendisini aşağılamak için her şeyi yapmalıdır. Çünkü eğer sahip olduğunuz bir şey bulunduğunu düşünürseniz ben o zaman buna alçak gönüllülük demem. Biz kendimizde bir yetkinlik olduğu varsayılan her şeyi tümüyle aşağı görmediğimiz zaman kendimizi düşünmemiz gerektiği gibi düşünemeyiz. Bu alçak gönüllülük kendi sefaleti ve güçsüzlüğüne ilişkin ağır bir duygu altında ezilmiş bir ruhun yapmacıksız boyun eğmesidir. Çünkü Tanrı sözünde alçak gönüllülüğün biricik betimlemesi budur. Dipnot AGK bölüm 12 kısım 6 sayfa 681. Birey hiçliğinin ve kötülüğünün bu şekilde vurgulanması kendisine ilişkin beğenebileceği ve saygı göstereceği hiçbir şeyin bulunmadığını dile getirir. Bu öğreti kendini küçük görmekten ve kendinden nefret etmekten kaynaklanmaktadır. Calvin bu noktayı çok açık bir şekilde dile getiriyor. Kendini sevmeden bir veba, dipnot AGK bölüm 7 kısım 4 sayfa 622 diye söz ediyor. Eğer birey kendisinde haz duyduğu bir güç bulursa Calvin bu günahkar kendini sevmeyi yanlış yola yöneltici sayıyor. İnsanın kendinden hoşnut olması, başkalarına ilişkin yargılar vermesine ve onları aşağı görmesine neden olacaktır. Bu yüzden insanın kendini ya da kendinde bulunan herhangi bir şeyi beğenmesi en büyük günahlardan biridir. Kendini sevmenin başkalarını sevmeyi, dipnot, ama İncil'in temel öğretilerinden biri olduğu halde insanın komşusunu sevmesinin bile Calvin tarafından önemine uygun olarak ele alınmadığına dikkati çekmek gerekir.